2x1 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili, Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus VG56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.
Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Enis Kirazoğlu.
Bir ikisi bir de daha Enis'in kesilmiş saçlarıyla beraberiz. Evet Enis, nasıl bir karar?
Şöyle oldu Mesut Bey, bir gün berbere girdim ve dedim ki en kısa sürede ne oluyorsa olsun dedim, ama kısa süreyi en kısa ne oluyorsa olsun anladı ve girdi. Sonuç olarak da buradayım.
Yani şu kadarcık kes diyorsun, azıcık al diyorsun, alıyor
yani kısa
ya.
Kısa halledelim hocam dedim. Yani çok zamanım yok, kısa olsun dedim. Ama süreyle işte saç arasında bir fark olunca... Doğal olarak böyle bir şey. Sorumluluğu kesinlikle kabul etmiyorum. Bana ait değil, benim kararım da değil.
İki farklı insan gibi geliyor. Evet, yani saçlar ve sakallar uzadığıyla kestiğin an arasında hem yaş farkı var bana sorarsan. Bir 5 yaş fark geliyor.
Attın mı, düştün mü?
Düştü ya.
Düştüm mü? Yani ay, iyi oldu. Genç oldum yani.
Genç oldun. Teenage oldun. Tamam, öyle söyleyeyim.
Tam bir teenage'im yani. Sen demek istemiyor muydun hep böyle yeni yaş gruplarına hitap etmemiz lazım diye?
Evet, ben de onun ben için... edemiyorum diyordum artık. Geçti benden. Yavaş yani yavaş.
Bazı yaşlanmışsın diyor ya. Ya gördükçe.
Allah Allah.
O da enteresan.
Şeyden dolayı olabilir o. Şimdi saçlar çok kısa olmuş ya, hı-hı, hiç görünmüyorlar. Hı-hı. Hatta bir ara dedim ki eşitlendik. O yüzden olabilir.
Olabilir belki.
Ama biz Enis'le beraber biliyorsunuz biz saç ekim video ile beraber karşınızda olacağız.
O hakkında olacak bu arada galiba ya.
Abi olacak, ben şöyle bir şey var, bir de yolda artık yürürken artık seçiyorum herhalde. Bir sürü saç ektirmiş adam var ama hepsi Arap.
Evet öyle, hepsi öyle. Bu yüzden burası saç ektirim de turizm üzerinden biz para kazanıyoruz galiba. Tüm turizmimiz saç ekim üzerine odaklı.
Vallahi bilemiyorum
ama. Çok ucuz
ama
diyorlar Türkiye'de.
Introyu unuttuk, bir intro girsin. Evet, teknoloji haberleriyle başlayalım istersen.
Başlayalım abi.
Çok önemli bir haberimiz var. İsrailli ajanlar, yani şimdi İsrail ve ajan deyince bizde birazcık ilgi artıyor.
Evet, bir konu ciddileşiyor şu anda.
Ciddileşiyor değil mi? Şöyle bir durum var arkadaşlar. Facebook kullanıcılarının fotoğrafları İsrail ajanlarının yüz tanıma yazılımına kaydediliyor diye bir başlık atmışız. Ve içerik de aslında başlıkla çok örtüşüyor. Nasıl bir şey? Bir güvenlik yazılımı geliştiren İsrailli şirket, İsrail istihbarat ajanları için, istihbarat merkezi için bir yazılım geliştirmiş. Bu yazılım şunu yapıyor. Açık profiller var ya. Yani sen giriyorsun, adamın resmini görebiliyorsun.
Evet.
Bütün bilgilerine ulaşamasan bile, ya da Twitter'da işte okuyabiliyorsun. Benim Instagram hesabım açık. Ben dahil çocuğumun bir sürü resmi var. Hatta senden de çekilmişim. Altta etiketlemişim falan.
Lanet olsun gitti.
Bu hesaplara girip tek tek o yüzleri kaydediyormuş. Özel bir teknik geliştirmiştir aynı zamanda. Oradaki fotoğraftan biyometrik fotoğraf elde ediyormuş.
Ya, böyle bir database yapıyor adam.
Database
kendine
yapıyor. Daha sonrasında kendi database'indeki terör zanlılarıyla, kendileri için terör zanlısı olan, suçlu olan insanlarla eşleştirmeye çalışıyor. Eğer eşleşme olursa da merkez uyarıyor. Bak, bu hesapta bir olay var. Sizin şu hesapla uyuşuyor. Bir takibi alın diye uyarılarda bulunabiliyormuş. Aynı şirket Amerika Birleşik Devletleri, Amerikan Donanması, Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı ile falan da çok yakından çalışıyormuş. Onlar da casusluk teknolojileri sağlıyor.
Ama şimdi burada şöyle bir sıkıntı var. Aslında adamların yaptığı tek şey kaçak göçek bilgi toplamak değil.
Değil.
Açık olan şeyi bir veri tabanında toplamak.
Evet.
Olay bu. Yani aslında zaten adam elle de yapabileceği bir şeyi yazılım aracılığıyla pratik hale getiriyor yani.
Yani aslında...
Yapacak bir şey yok burada. Hiçbir sıkıntı yok yani.
Ya aslında sıkıntı
olarak
yok ama olay diyorum ya, İsrail ve ajan kelimeleri geçtiği zaman böyle herkes bir dikkat kesiyor, dinlemeye başlıyor.
Şimdi şöyle bir şey var yani, herkesin ben zaten bir casus teknolojisine yatırım yapması gerekiyor. Bu çok olası bir şey.
Evet.
Umarım biz de yapıyoruzdur bir yerlerde yani.
Yapıyoruzdur herhalde. Yani zaten şimdi bu haberi okuduktan sonra ben bir yazılım geliştirici olsam bir denerim böyle bir şey yapmayı. Çok iyi bir fikir. Ama tabii buradaki büyük ihtimalle bu inovasyon dediğimiz, yenilikçi fikir dediğimiz kısım, bu düşük çözünürlükteki suratları yüksek çözünürlüklü biyometrik fotoğraf haline getiren teknoloji.
Yani mesela evde oturup da hani internet kafede webcam'den fotoğraf çektiren de var. Eski bir telefondan çektiren de var.
Tabii yamuk yumuk
fotoğraflarımız
var.
Yapan da var.
Evet, yani ağzının yüzünü bükenler var mesela. Onu da düzeltiyor herhalde ya da tahmin ediyor ne olabileceğini.
Enteresanmış.
Evet, güzel bir teknoloji. Bence üniversitede gerçekten bu bitirme konusu falan olabilir.
Teknolojiden çalışmak.
Tabii yani açık hesapları taratın arkadaşlar. Bana
hadi
oradan
bakalım,
bir de
tanıyın beni. Hadi sıkıyorsa şimdi tanıyın bakalım biyometrikten beni.
Siri yarı yolda kaldı. Bir diğer konuda yine aslında bir yüz tanıma teknolojisi mi diyebiliriz? Acaba yüz değiştirme teknolojisi mi bilmiyorum ama daha öncesinde haberler yaptık biz. Fake bu surat değiştirme videolar hakkında. Teknoloji yapay zeka alıyor herhangi bir suratı, başka bir surata ekliyor ve videolar çekebiliyordunuz. Bununla ilgili çok böyle vurucu bir çalışma yapıldı. Jordan Peele seslendirdiği Obama, Trump'a çok ağır sözler söylüyor bir videoda. Ve
dersin ki yani Trump'a saydırmış ya gerçekten.
Evet, Trump'a saydırmış yani bildiğin Obama. Ama arkada tabii ki bir aktörün yüz hareketleri Obama'nın yüzüne aktarılıyor. Sesi de taklit ediliyor. Ortaya neler çıkabileceğini burada videoda görüyorsunuz zaten. 56 saatte yapmışlar. After Effects kullanmışlar. Ve
56 saatte.
Tabii Fake Up diye bir yazılım da var. O evet, surat hareketlerini aktarabilmek için. Onu da kullanmışlar. Ortaya bu video çıkmış. Burada da şuna dikkat etmek istemişler. Hem tabii Trump'a hedef alıyorlar aynı zamanda. Orada biliyorsun Trump'a karşı bir tepki var. Hem de işte fake haberler bakın nasıl yayılabiliyor. Yani sonuçta burada Obama çok daha böyle zayıf sözler söyleyebilirdi.
Gerçekten de Obama olduğunu düşünebilirdin sen
evet,
de yani.
Yani mesela Amerikalılar ülkeye saldırmayı mı destekliyorlar? Oraya saldırmayacak mı? Askerleri çekeceğiz dediği
bir söz. Ben ona kanmaya okeyim. Daha basitlerine kanıyoruz ya, ona üzülüyorum ben. Yani saat habercide. Yani
o da ne yazık ki.
56 saat çalışmış. Ben tamam ona kanma hakkım bence var benim yani. Hani o onda bir sıkıntı yok ama biz burada yani nelere nelere inanıyoruz, neler neler yanlış çıkıyor sonra, o çok daha üzücü açıkçası ya.
Ya ben şunu yaşadım. Çok özetliyorum bunu, hani fake olayını boş verin. İnternette bilgi arama ve o bilgiyi gördüğü an inanma konusunda sokaktaki insanı geçtim. Bir ajansın yaptığı, işte Sony ile biz anlattım daha önce birkaç kere, izleyicilerimiz biliyorlardır. Vita lansmanına gidiyoruz ilk defa.
Ben bilmiyorum. İşte, dur bakayım heyecanlandı. PlayStation zaman, Vita, o el konsolunun lansmanına
evet,
gidiyoruz.
El konsolunun lansmanına gidiyoruz. O zaman da ismin GNP mi, NGP mi ne? İşte Next Generation evet, bilmem ne konsol diye bir isim vardı. Hiç duyurulmamıştı. O şeyde giderken Murat Gecebili var yanında da. Şimdi Mısır'da o. PlayStation ekibindeydi o zaman. Başındaydı Türkiye'nin. Hmm. Dedi ki Mesut, dedi kendini tanımak ister misin yakından? Dedim abi bakalım ajans nasıl bir rapor çıkarttı. Çıkarttı işte Amerika'da bilmem ne üniversitesinde doktor yapmış, PhD yapmış. Ondan sonra gelmiş burada üniversitelerde eğitim vermiş. Kadir Has Üniversitesi'nde öğretmen. Ondan sonra falan dedim ki abi dur devam etme.
Bir dakika, bu kim ya?
Mesut Çevik diye. Bak dedim devam
senin
etme.
Senin için böyle bir rapor mu çıkarmış ajans?
Ben dedim böyle bir adam olsam senden NGP'yi görmeye ne işim var dedim yani Allah aşkına. Kitap yazıyor olur dedim. Bu dedim Kadir Has'taki başka bir Mesut Çevik. Var öyle bir adam.
Vay bir arkadaş. Var.
Ekşi Sözlük'te girmişler. Bak bir de ekşiden alıyorlar ha. Ekşiz diye girmişler. İlk sırada Mesut Çevik gelen yayın yönetmeni diyor donanım ama benim ikinci sırada bu adam hakkında bir yazı var. Onu da almışlar. Beni bildiğiniz böyle akademik bir adam yapmışlar.
Güzel olmuş. Güzel kariyer olmuşsun yani.
Abi yaşıma baksa zaten adam bir şüpheye düşer. Burası prof lan diye.
Genç bir dahiydi ama o donanım haberini tercih etti.
Aynen.
Tüm üniversiteleri reddetti.
İşte gidiyorsun test ediyoruz falan. Akademik kariyerimi yarıda bıraktım. Güzel,
Oxford'u falan reddediyorsun. Hayır donanım haberden ayrılamam burada diye.
Olmayacak işler değil tabii.
tamam mecra senin, şimdi bir şey demek istemiyorum. Tamam. O zaman geçiyorum. Battlefield 5 ve Call of Duty Black Ops 4'ten haberler var. Şimdi ikisi de bu sene çıkacak oyunlar. İkisi de çok beklenen oyunlar. Ve ilginç haberler geldi. Call of Duty cephesine gelen haber biraz üzebilir sizi. Çünkü hikaye olmayacağı söyleniyor. Tek kişilik bir hikaye modu bu kez barındırılmayacağı söylentiler arasında. Bayağı da sağlam kaynaklardan geldi bu söylentiler. Ve adamlar diyor ki onun yerine böyle beraber oynayabileceğiniz co-op modlar üzerine biraz daha yoğunlaşıyoruz diyorlar. Bir de abi Call of Duty Battle Royale modu düşünüyormuş.
Call of Duty'de nasıl yapacaklar merak ediyorum.
Hızlı tempolu. Hızlı tempolu bir Battle Royale modu. Yani daha küçük hani 8'e 8 mesela Battle Royale gibi düşün. 8'e 8 dediğim 16 kişi yani. 8'e 8 ne saçma oldu. Hani deneyecekler. Yani ana merkeze konumlandırmayacaklardır ama o Battle Royale hype'ın içinden faydalanmamaları gibi bir şey olacağını zannetmiyorum ben.
Oynayıcısı sever büyük ihtimal ama pek aklımda yer koyamadım onu. Zaten şimdi, o kadar hızlı bir oyun ki.
Hepsi çok tırsıyor. Şimdi PUBG'ler, Fortnite'lar, Jart'lar falan böyle atıp yürüyünce şimdi bunlar da online satıyorlar çünkü.
Bir de işin komik şu. PUBG Fortnite falan bedava. PUBG şimdi diyor ki Team Deathmatch yapacağım. Hop. Onun evet. Alanına giriyor.
O da o diyor ki sen diyor yaparsan ben de diyor babasını yaparım Battle Royale'in o zaman görürsün diyor ki kastırsa yapabilir de kastırıp kastırmayacağını bilmiyorum.
Zaten PUBG'nin de bazı modları böyle yayınlandı. Zırhlı arabalar falan filan var. Yeni modlar ekleyeceğiz diyorlar. Belli tabii ki onlar Battle Royale'le kalmayacak yani.
Tabii onlar da yatırım yapacaklar. Ya. Battle Royale çünkü bu işin sadece bir parçası yani. Sonsuza evet. Kadar Battle Royale'e gidemezsiniz. Ama Call of Duty'nin de Battle Royale'le bir gözü var. Yani bizde de bulunsun bir Battle Royale diyorlar. Sadece Call of Duty Black Ops değil. Bu arada Battlefield 5 diyorum artık. Hani 5 olacak büyük ihtimalle. Battlefield'da da Battle Royale modu üzerine çalışıldığı söyleniyormuş.
Battlefield'e yakışır ama ya.
Battlefield daha uygun değil mi yapı olarak? Hani mesela kafamızdaki Battle Royale'e biraz daha uygun kaçıyor.
Evet, ben PUBG'yi araçları ne zaman eklerler diye merakla bekliyorum. Tanktı, helikopterdi, uçaktı. O da
çok
garip.
Çok değiştirir ama keyif ya. Çok zor yani. Şey dengesini kurmak.
Ya
olur.
Keyifli olur ya. Vay, müthiş keyifli olur diye düşünüyorum.
Abi,
tabii denemek
tank
lazım.
Ne sıkacaksın?
Ya orada tabii şunu yapman lazım.
Vurmaya mı çalışacaksın?
Battle Royale'le tekrar ölme dirilme döngüsünü iyi bir şekilde tutturmaları lazım. Hani kaybedeceksin en çok puanı alan en anladım. Sonunda belki.
Yani tekrar aslında oyuna girdiğim bir deathmatch modu gibi bir şey olacak.
Öyle
yani.
Olabilir diye düşünüyorum tabii. ama bunu tabii ki geliştiriciler karar verecekler. Evet,
Blue Hole karar versin. Bizim derdimiz değil. Ama şöyle bir şey var. DICE Battlefield 5'te gibi bir şey duyacağız. Yani iki oyunda da Battle Royale modu bir şekilde yer alacak gibi duruyor. Test ediyorlar. Eklemeye çalışıyorlar. Eklediler. Belki de haberimiz yok. Yakında kokusu çıkar ama iki oyunun da ana noktasının Battle Royale olacağını zannetmiyorum. Hani ana vurgusunu onun üzerinden yapmayacaklardır diye düşünüyorum. Yan olarak ekleneceklerdir Battle Royale tarafına.
Evet, yani büyük ihtimalle, çünkü koskoca Battlefield'da şimdi Battle Royale moduyla ön plana çıkartırsan.
Bakın Battle Royale yaptık bize diye böyle, yani çünkü olayı oldu. Battlefield zaten daha farklı sevilen bir tarafı var.
Aslında
şekilde.
Var ya bak, Bad Company'de başlayan
Battle Royale'in tersi var Battlefield'da. Harita büyüyor. Harita küçülüyor. Adamlar da evet aslında baştan yapmışlar adamlar da. Düşünememişler.
Kayıyor yani. Sadece.
Kayıyor. Yani aslında değişik bir modda hep, evet. Çünkü küçük alanlarda savaşmanı sağlıyordu. Ya bu arada Bad Company yapsınlar bunlar ya. Niye uğraşıyorlar ki Battle Royale falan? Bad Company yap, koy. Oynayacak millet ya.
Olsun canım. Ben Battlefield'da oynuyorlar ki.
Evet, o da doğru. Deli gibi oynanıyor. Ben oynayamadığım için tabii. Burada şey yapıyorum oyunu.
Ağzımızı burnumuzu kırıyorlar çünkü oyunda.
Kafamı çıkartamıyorum. Evet. Net bir şekilde. Eskiden konsolda oynayabiliyordunuz biraz. Amatörde olsanız. Çünkü konsolda herkes heyecanlanınca birazcık zorlaşıyor. Artık konsolda da nasıl bir psikopatlık seviyesine ulaştılarsa.
Bitti.
O yüzden çok zorlanıyorum arkadaşlar. Yapmayın. Mesut Çevik benim. Her yerde Mesut Çevik. Bu arada gerçekten ha, Mesut Çevik olarak görürler. Mesut PSN, Mesut işte Xbox kısmında live falan diye görürler. Vurmasınlar ya. Buradan sesleniyorum. Ben sizi vuramıyorum zaten. Siz beni vurmasanız da öldüremiyorum. Öyle de bir durum var.
Vallahi inadına vururlar.
Büyük ihtimalle vururlar.
Ekran başında kahkaha atarken vururlar hem de.
Abi çok önemli bir gelişme var donanım dünyasında. Hadi Nvidia'nın partner programında. Hacılar ya bana ayrı bir marka yaparsınız ya da sizi partner programından çıkartırız.
Geçen hafta
sonra
evet.
AMD için biliyorsunuz Asus Ares isminde bir marka hazırlığı içerisinde. MSI'dan Gigabyte'dan da böyle atılımlar gelecek demiştik.
AMD serileri için tabii.
Evet, AMD'ye özel marka yapacaklar. Çünkü mesela Republic of Gamers ROG serisini doğal olarak Nvidia'ya özel tutmak isteyeceklerdir diye düşmüştük. O ellerindeki büyük markaları.
Evet.
Öyle de oldu. Firmalardan ardı ardına açıklamalar geldi ve hepsi AMD'yi ikinci bir marka yapıyorlar. AMD de dedi ki ya arkadaş, biz oyuncuların özgür olması, seçim hakkının olmasını istiyoruz. Bırak hangi marka hangi şey altında olursa olsun seçsin. Biz AMD olarak bugüne kadar hep özgürlüklerden yana olduk. FreeSync gibi teknolojileri destekledik. Para istemedik teknoloji verirken. Kullanıcılara hep bir seçim şansı vermek istedik. Şimdi G-Sync monitör almazsan biliyorsun ekstra para verip G-Sync'den yararlanamıyorsun. Haricinde FreeSync desteklemediği için. Mesela Nvidia ekran kartları FreeSync monitör de işine yaramıyor daha uygun fiyatlı.
Hiçbir şey yaramıyor. Evet,
hiçbir işe yaramıyor. AMD diyor ki yani biz böyle şeyleri istemiyoruz. Oyunculuk özgür olmalı. Adamlar istedikleri platform istediklerinden geçebilmeliler. Yani AMD, Nvidia fark etmez sizin. Bunlar genelde güçsüz adamın sesleri gerçi de. Özgür olsun. Onun G-Sync'ini ben de kullanayım falan tarzında böyle. Benimkini de desteklesin. Ama doğal olarak üzücü bir durumdu. AMD böyle sert açıklamalar yaptı ve dedi ki Ares gibi bize özel markalarla hep yanınızda olacağız filan diye. Çünkü onlar artık kabul etmişler bunu. Hatta
ne yapacak kabul etmiyor.
Bunun bir basın duyurusu geldi AMD'den önce bize. Sanki AMD'nin yeni bir fikriymiş bu. Firmalar AMD'ye bir iyilik yapıp ona özel marka oluşturmuşlar gibi bir basın bülteni dağıttılar.
Ama faydalanacaksın böyle şeylerden.
Yani yapsın adam ne desin yani.
Ya Nvidia istemedi biz de o yüzden böyle yaptık mı diyecek. Çok kötü bir şey.
Yan bir marka verdiler bize diyemezsin. Ama sadece AMD değil bu durumdan böyle hoşnutsuz olan, Intel, HP, Dell gibi firmalarda şu anda Nvidia'ya karşı pozisyon almış durumdalar ve yasal haklarını kullanacaklarını açıklamışlar.
Onlar niye pozisyon almışlar?
Ya bu tekelcilik olmaz diyorlar. Sen bizi zorlayamazsın. Partner programı çok ağır. Tekele doğru götürüyor seni. Biz böyle bir programın içinde olmak istemiyoruz diyorlar. Dell HP diyor ki ben de özgür olmak istiyorum. Ya senin için marka oluşturmak istemiyorum diyor adam. Çünkü marka demek yeni marketing bütçeleri işte... Pazarlama bütçeleri, yeni iletişim çalışmaları, bir sürü şey.
Evet.
Ya bir sürü uğraş,
doğru,
apayrı
bir şey.
Şey
geliyor.
Başarısız da olabilirsin.
Öyle.
Yani öyle bir durum da söz konusu. Elindeki marka bölersin. Ares'in başarılı olup olmayacağını göreceğiz. Adam Asus yine para harcayacak. Bu arada mesela Asus Ares'i resmen
peki,
duyurdu.
Peki bu kime yarayacak? Kime yarayacak? Düşün.
Kullanıcıya yaramayacağı yüzde
bize yarayacak.
Şey yayınlara reklam çalışması için söylüyor.
Mesut Bey. Ay.
O yalnız sesici var ya şeytanlaştı yemin ediyorum para çıkınca.
No. Mesut Bey önce bir ROG çalışması sonra bir Ares çalışması yapmamız gerekiyor. İki ayrı
markamız
var.
Asus'a gidip onu böyle anlatacağız. Bak senin Ares'i iyi anlatman lazım.
Şimdi bak Ares'i Enis'e veriyoruz. ROG'u Mesut'a veriyoruz. Bunu yansıtır diye. Bu arada öyle bir şey yok, merak etme arkadaşlar.
Ama olacak filan.
Olsa bile şöyle olur. ROG'a verdikleri paranın ikiye bölerler yarısını.
Büyük ihtimalle çünkü başka
bir şey değişmez yani.
Bu arada Strix, Expedition, Dual Phoenix diye isimleri de vardı ya Asus'un.
Evet,
görüyorduk
evet,
bunu.
Evet.
Strix'i daha yakından tanıyoruz aslında biz. Bunlar Ares'le devam edecekmiş işte. Ares Strix, Ares Expedition, Ares Dual Phoenix diye.
Ya ama o Nvidia'nın yaptığı şey çok ayıp gerçekten. Hiç yakın ama bunu bir şey söyleyeyim mi yani? Bunu herkes yapar yani.
Ya yapar mıydı?
Ya herkes yapar dedim, yapabilir yani. Çok da o yüzden AMD'nin biraz açıklaması şey gibi olmuş. Hani sanki çok sosyalist düzende bir iş yapıyorlarmış da Nvidia işlerine çomak sokmuş gibi. Yani bu düzende
anam
böyle rekabet oluyor.
Anam demiş ki ya ben istemiyorum demiş o aynı şeyde yani, gözükmek falan.
Yani orada bu cevap biraz şey geldi böyle. Biz özgürlük. Ama işte o da kendince oradan bir olumluluk çıkartmak istiyor.
Bu arada Ares'de adını Yunan savaş tanrısı Ares'ten alıyormuş. Yani onu Ares yapmışlar ki Ares. Ares Eren'in telif mi var anlamadım.
Ne Yunan tanrısı telif ne alaka ya?
Anlamadım ki.
Yunan tanrısı Zeus falan görüyor böyle. Bunu hoş değil, bunu kaldı. Benim oğlumun ismini kullanamazsınız diye.
Gamers falan diyorlar ya böyle şey yapıyorlar orayı böyle. Oradan mı almışlar bilmiyorum. Neyse Intel, HP ve Dell Nvidia'ya karşı haklarını arayacaklarını açıklamışken kullanıcılar da birleşip Amerika Birleşik Devletleri'nde Nvidia aleyhine dava açmaya hazırlanıyorlarmış.
Abi şöyle bir sıkıntı var. Şimdi her ne kadar Nvidia bu normal bir şey desek de rekabetin olmadığı yerde kalite bir şekilde artmayabiliyor. Bu çok karşılaştığımız bir tehlikeli bir durum
gerçi
yani.
Gerçi Nvidia'da onu yaşamadık. Son 1-2 senede
evet,
adam.
Yaşamadık. Hele hala
1080 Ti çıktığında AMD bile böyle durdu. Bak yine gerek vardı ki abi buna falan dedi yani.
Ya orası öyle de devamlı bir şey geliştiriyor ama gene de yani bir rekabetin olması, hakikaten seçim şansının olması iyi. Yani bu eğer bu seçim şansını insanlar elinden aldığı düşünülüyorsa kullanıcılar. Ben ekran kartı veya işte çok böyle donanım manyağı olmadığım için çok taahhüt edemiyorum bu durumu ama o yüzden haklarını aramasına fayda var.
Mesela bazı arkadaşlar bana soruyor. Abi 2000 serisi ekran kartı ne zaman gelecek? Ya kardeş sen bir 1080 Ti kullan.
Hakikaten ben onu anlamıyorum. Ya hep sizin yüzünüzden geliyor. Neden istiyorsunuz kardeşim? Ya, almayın şu 2000'i ya.
Gerçek var. Bugün 1060 ile Full HD oynayamayacağın oyun yok. Bırak 1070, 1080, 1080 Ti.
Ya 1050 Ti bile çatır çatır çalışıyor. Ben kullandım ya.
Evet gerçekten öyle şaşırtıcı derecede iyi performans veriyor o da.
Yani hani ultra görmüyorsun da high görüyor yani. Yeter kardeş tamam bak ben zaten nefret ediyorum. Yeni konsollar da gelmesin. Yeni donanım da çıkmasın. Ya şu bir 5 sene sabit dursun be arkadaş ya.
Ya abi yeni konsollar gelmesin diyorsun da şimdi God of War'ın ben PlayStation 4'te oynuyorum.
Allah kahretmesin.
Bazı yerlerde FPS'e düşüyor.
Öyle mi?
Tabii PlayStation 4'te oynarken doğru, hissediyorsun
doğru,
böyle.
Doğru bende de olmuştu. İki yer düşüyor. Yani, ama Burak bir şey söyleyeceğim.
Konsol sattıracak oyun ama PlayStation 4'te yavaş çalışıyor.
Ama bir
çıksın,
şey söyleyeceğim.
Çıksın boşver.
Çıkmasın abi. Ya Burak iki tane FPS'e düşük kalsın.
God of War'ı göremezdin ya öyle.
İki tane düşük kalsın FPS'e ya. Ne fark eder ya? Ha işte bu yapıyor.
Çıksın.
Çıbanın başı bu işte. 60 FPS, Master Race bilmem ne sonra 2000 serisi bekliyor. Senin yüzünden paramız kalmıyor
abi,
adam.
Abi The Verge çok güzel başlık atmış. Kendine özel oyunları takmıyorsanız Xbox One X en iyi konsol falan diye. Orada da güç var ama oyun yok.
Oyun yok.
Ya oyun önemli bir şey ama şey beni üzdü. Yani inşallah Spider-Man'i de böyle yapmazlar ya. PlayStation 4 kullanıcısı değil insan.
Evet abi PlayStation... Ya ben PlayStation 4'te bitirdim bu arada oyunu. İki yerde FPS düşüyor.
Düşüyor. Yani.
Ama ya ben FPS manyağı birisi olmamışım. İki yerde düşmesi çok rahatsız etmedi. Ne oluyor lan dedim. 3 saniye sonra geldi kendine.
Ya geliyor. Evet.
Ya ama teknolojik manyaksan, takıntılıysan yani bu konulara takıntılı bir sürü insan da var çünkü onlar takabilirler
deneyimi
kafaya.
Deneyimi etkiliyor yani. Ya ister istemez. Yani bazı ara sahnelerde falan da düşüyor böyle.
Ha, ara sahnede hiç düşmedi bende.
Lan diyorsun. Görüyorum.
Abi öyle ya. Bak işte neden biliyor musun? PS4 Pro yaptı yapıcı daha fazla şey yapacaklar ya PS4 evet. Pro'ya. Yani şimdi ikisine birden kanalize olamıyor anladın mı adamlar?
Yalnız
PS4 Pro'ya konsantre oluyorlar. PS4 kısmı biraz daha geri planda kalıyor. Ama yani şey algısı kesinlikle yanlış olmasın. Ben PS4 bitirdim. Ben o kadar da abartacak bir şey yok ya onu söyleyeyim.
Abartacak
yani.
Derecede değil ama
evet,
şunu
düşüyor.
Şunu söyleyeyim
yani.
Ben PlayStation 4'ü 4K 65 inç TV'ye bağlayıp izledim. Bu arada hani 65 inç 4K. Abi şaşırttı beni ya. Performansı şaşırttı. Sen 24 inçte mi oynadın?
1080p.
Bu arada şunun altını çizeyim. Son God of War eleştireyim. Sonradan geçeceğim bu konuyu.
Tamam Allah aşkına God of War tartışmak
istemiyorum. Türkçe altyazı eklemişler ya. Türkçe altyazı.
Evet.
O Türkçe altyazıyı hangi karıncalar için mi eklemişler? O boyut
çok
ne abi
küçük,
ya?
Çok küçük değil mi?
Abi böyle salakça bir şey. Ben var ya 2 saat şeyi araştırdım. Lan şimdi bunu eleştireceğim ama ben oradan hemen bir laf gelecek. Abi boyutunu ayarlayabiliyorsun diye. Boyut ayarlama falan yok arkadaşlar. Televizyondan oynuyorsanız bazı yazıları okuyamıyorsunuz. Yok yani.
Çok küçük yapmışlar. Evet.
Türkçeleştirmemiş gibi olmuş bazı yerleri.
Yo, tüm altyazı Türkçe olmasa...
Bir de beyaz yapmışlar. Renk.
Tüm altyazıları öyle yapmışlar yani büyük ihtimalle. Tüm altyazıları öyle. Yani Fransızcası da öyle, Portekiz, İspanyolcası da öyle yani.
Ama boyut oyunun olarak. Dil seçeneği var onlarda zaten.
Ya işte hayır yani olmayanın içinde var şeydir
yani. Olabilir yani. Bilmiyorum ama o yazı boyutu Sony düzelt onu.
Ona update gelir ben sana söyleyeyim. Çıktığı gibi gelecek hatta. Bak aha buraya yazıyorum.
İnşallah. Yani o altyazı
çünkü
boyutu...
daha önce de böyle oldu. Bir oyun için böyle bir tepki gösterdiler. Çıktığı gün yazı boyutu, altyazı boyutunu şey arttırdılar.
İyi sevinirim.
Abi nereden yapıyorlarsa bu oyunları ekranın dibine girip mi oynuyorlar? Ne yapıyorlar artık anlamadım. Çok küçük gerçekten altyazı.
Sallamamışlar resmen.
Benim gözlerim yani. Şahin gözleri gibi olduğu için şey yapmadım da. Ben geçiyorum efendim. O zaman bir sonraki oyun haberimize. Şampiyonlar Ligi çok önemli bir şey biliyorsunuz. bu habere girişe bak. Şampiyonlar çok önemli bir şey, evet, bu kadar. Konami'nin elinde kalan son kozlardan bir tanesiydi Şampiyonlar Ligi aslında. Hani FIFA şu an Ultimate Team ile bilmem neyse falan bayağı bir yükseldi. Fakat Konami'nin de Şampiyonlar Ligi kontratı, yani sözleşmesi, lisansı bitecekmiş bu sene sonunda. UEFA açıkladı bunu. FIFA gidip orada davranır mı bilmiyorum. Büyük ihtimalle davranır. Adamlar zaten bir şey bırakmak istemiyorlar Konami'nin pesin eline, ama şöyle bir gerçek de var, artık kimse lisans bir şeyle uğraşmıyor. Herkes Ultimate Team. Ha babam Ultimate Team, ha babam Ultimate Team oynuyorlar yani. Ama benim gibi düz kariyer oynayan oyuncular için Şampiyonlar Ligi atmosferinin lisanslı olması çok iyi olur yani. Çünkü İngiltere Ligi falan lisanslı mesela inanılmaz güzel. Kupaları, ambiyansı, hani lisanslı olduğu zaman bambaşka bir hale geliyor oyun kendisi. Ama PES için üzücü tabii. PES'i eğer o açıdan seven, benimseyen, Şampiyonlar Ligi atmosferini korumak isteyen, şey yapmak isteyen varsa sene sonunda ne olacak bilmiyorum. PES bir daha almaya tenezzül eder mi bilmiyorum.
Kaybederse ben sana söyleyeyim, PES diye bir şey kalmasın. Hiçbir şeyin lisansı yok adamlarda. Böyle futbol oyunu mu olur ya?
Ya evet, eskiden çok problem olmuyordu ama FIFA artık oynanış kısmını toparlayınca PES biraz, yani FIFA'yı hiç oynayamayan adam bile o kadar çok FIFA konuşuluyor ki şöyle oluyor mesela, adam PES oynuyor, FIFA'yı deniyor, yok abi ben bunu beceremiyorum, tekrar PES'e dönüyor ama hala burada birileri FIFA konuşuyor ya, bir daha denemek istiyor, olmuyor, gene bir daha denemek istiyor, bir şekilde orada kalmak istiyor çünkü kitle oraya doğru kaymaya başladı. Ya inanılmaz derecede bir kafelerden tut da şeye kadar. Hani PES biraz daha internet kafe kültürü oyunu gibi kalmaya başladı genel olarak.
Yakında Sensible Soccer gibi sadece takım isimleri, gerisi tamamen...
Ya ben şeyi bekliyorum isimsiz. Açıkçası. Bir ara onun muhabbeti çok döndü geçen sene. Free to play'e çevirecekler PES'i diye. Yani bayağı şey yapmayan, hani online entegre Ultimate Team gibi düşün. Öyle bir mantık.
O zaman var ya üzerine. Yıkarlar büyük ihtimalle.
Yani o para almayacaklar oyundan. Sadece şey, sabit bir sistem kurup böyle free to play kafasında karakter geliştirdin, bir şeyler yaptın, cihaz şu takım geliştirdin falan. İşte mikro transaction'la ufak ödemelerle sattın, bir mantığa dönecek diyorlar.
Çılgın bir şey oluşabilirler kitleye o zaman. Ya da ulaşamayabilirler.
Ama zaten yani zaten çok çılgın bir kitleye ulaşıyorlar. Yani hani FIFA kadar olmasa bile iki tane futbol oyunu var.
Evet doğru. Haklısın o yani konuda. Ve orada... internet kafelerin bir numaralı şeyi futbol oyunu.
Türkiye'de çok satıyorlar hala yani. Ya Türk diğer bölgeler bilmiyorum ama Türkiye bölgesi çok satıyorlar. İngiltere'de sıkıntılılar. Futbol oyunu İngiltere'de satıyorsun abi. Çünkü onlarda şey, FIFA hala 1'de. Haftada çok satanlarında 1'de, 2'de, 3'te. Hala öyle. Şimdi aç bak gene öyledir. Ben geçen hafta baktım öyleydi.
İnanılmaz hani. Ya.
Abi İngiltere futbolun beşiği olduğu için devamlı İngiltere dedim. O işte Birleşik Krallık ülkeleri dediğimiz ülkeler yani. Orada ben PES'i hiç göremiyorum mesela. O orada asıl kendini göstermesi gerekiyor futbolu seven
bir. Bu arada orada. Anket yapalım mı izleyenlerimizden arasında?
PES mi FIFA mı?
Evet, PES FIFA.
Hangisini oynuyorsunuz? Hangisi
evet,
iyi
aynen,
değil
hangisini
yani?
Hangisini oynuyorsunuz arkadaşlar? Sonra da bu anketin sonuçlarını açıklarız. YouTube'dan izliyorsanız da altta linki var konunun. Konuya gidip oyunuzu kullanın. Niye konuya gitmenizi istiyoruz?
Niye?
Klikleme gelsin.
Ha, sen ufak hesapların peşindesin evet. Gene. YouTube'a da koy.
En istiyor ki YouTube'a anket koy. Niye koyayım?
YouTube'a da anket koy abi.
Yanlış anlamayın çocuklar. Yani koyamıyorum.
Ha, koyamıyorum.
Yok, niye koyayım derse kız şey yapar. Yok ya, tıklayın abi, bir gelin ya. Bu kadar içerik var.
Watch Dogs 3 büyük ihtimalle geliyor ve çok saçma bir şekilde ortaya çıktı Watch Dogs 3'ün gelmesi. Ubisoft bir ara program yapmış. Yapay zeka programı. Sam diye bir şey. Kanada'da sadece uygulamaya sunmuş bunu. Türkiye'de yok. Aplikasyon. Soru soruyorsun, cevap veriyor sana yapay zekadan. Ubisoft'un yaptığı yapay zekaya Watch Dogs 3 çıkacak mı diye sormuşlar. O da şu an geliştirme sürecinin erken aşamasında. Ama şu an gördüğüm kadarıyla çok sağlam gelecek. Yakında haberlerini duyarsınız diye cevap vermiş abi. Ubisoft'un yapay zekası Watch Dogs 3 haberini sızdırmış. Çok saçma kadar bir duydum. Yani en saçma en şey haber ya.
Haber oldu bu ya, valla bomba bir şey oldu.
Dünyanın en farklı sızdırma haberi, inanılmaz gerçekten.
Ama bunu yapay zekayı değil, sokaktaki herhangi bir oyun oynayan insana sorduğun zaman Watch Dogs 3 gelecek mi diye. Abi gelecek, şu anda geliştiriliyordur der.
Ya ama şöyle bir şey de var, sonrasında bu haber...
Ubisoft'un içinden bilgi oluyor tabii.
Bu haber çıktıktan hemen sonra da bir kullanıcı paylaşıyor bunu, hani sordum ve böyle çıktı diye. PC Gamer soruyor, bu kez de silmişler o haberden sonra galiba, başka cevap veriyor.
Aa. Evet. Enteresan.
Ne olduğunu bilmiyorum falan diyor böyle yani. Hani başka böyle mizahi cevaplar veriyor ama bakalım ne olacak falan diyor yani.
Bakalım Allah büyük falan diye. Hayırlısı.
Çok şükür, inşallah devamlı bekliyoruz kardeş diye.
Binlerce Android uygulamasının çocukları izlediği ortaya çıktı, başlıklı bir haberimiz
ya,
var.
Ya lanet olsun bu Android uygulamalarında, bu internetin de ya devamlı bir izleniyoruz. Şimdi devamlı bak, ajanlar
Android
üzerimize geliyor.
Android uygulamalarına lanet olsun diyorsun. Sende iPad var, bende MacBook var.
Doğru, pardon.
Apple Watch var falan, bir yanlış anlaşılmaya doğru gider abi.
Yok ya, genel olarak uygulamalara lanet olsun.
Yani bu kötü niyetli uygulamalar hep Android'den çıkıyor niyesi. Ya şimdi orada şöyle bir olay var abi. Android tabii ki özgürlükçü yaklaşımı nedeniyle markete uygulama koymak biraz daha kolay. Evet. Nerede virüsü, nerede bilmem ne uygulama çıksa işte kontak bilgilerini çalan oydu buydu falan hep oradan geliyor, dikkat edersen.
Konuştu Apple fanboyu, evet.
Ya bu bir gerçek. Özgürlükçü yapının böyle sıkıntıları da var. Mesela Windows her şeye açık. En çok virüsün orada olduğunu görüyorsun. Daha böyle esnek, daha kullanımı kolay yaparsan bir şeyi. İster istemez bazı noktalardan da giriş kapısı
ben
açıyorsun.
Bak, zaten nefret eden bazı gruplar var. Android'çileri karşıma almaya hazır değilim şu anda.
Bak 5855 aile dostu olarak pazarlanan, yani eğitim uygulamasıydı, çocuk gelişimiydi falan gibi uygulamanın 3337 tanesinin çocukların konum bilgisi, yaş bilgisi, alışkanlıkları gibi şeyleri izinsiz topladığı ortaya çıkmış. 281 uygulama ebeveyn onayı almadan cihaz içerisindeki rehber ve konum bilgilerini kayıt altına alıyor. Rehber, rehber ne alaka çocuk uygulamasında? 1100 uygulama çocuklara ait hassas bilgileri reklam şirketleriyle paylaşıyor. Mesela çok affedersiniz, geçtiğimiz dönemde yaşanan bir skandal var. Bir çocuk uygulaması penis büyütücü reklamı göstermiş çocuklara. Tabletin başına koyuyorlar ya, bakın bu sizin bir akrabanız olabilir, anneniz babanız kardeşinizi koyuyor olabilir. Uyarın arkadaşlar, yapmayın bu cihazları, çocukların eline vermeyin. Orada gördükleri hiçbir şey sizin kontrolünüzde değil. O reklamlarda var ya, o kadar şiddet içerikli şeyler de gösteriyorlar ki. Çocuk normal böyle boncukları patlatma oyunu oynuyor, balon patlatma oynuyor. Şak araya bilmem ne dövüş oyununun adam keserkenki görüntüsü geliyor. Çünkü o reklamları şeyler seçmiyor, evet. Çocuğa özel diye. Böyle saçma sapan şeyler kardeşinize, arkadaşınıza, akrabanızı izletiyor olabilirsiniz. İşte gördün, cinsel içerikli reklam çıkmış çocuklara.
Allah Allah.
O küçücük çocuk onu ne anlasın? Niye onun zihnine yerleşsin ki? Böyle sıkıntılar da yaşanabiliyor. 2281 uygulama Google'ın çocuk verilerinin reklamlar için kullanılmasını yasaklayan kullanım şartını ihlal ediyormuş. Arkadaş, kendi marketinde bir uygulama yayınlanıyor. Senin şartlarını ihlal ediyor ve sen bunun farkında değilsin. Bunu bir araştırma şirketi ortaya çıkartıyor. Böyle bir mağaza, böyle bir sistem olabilir mi ya? Yani binlerce para vereceğim, denetimsiz bir yere ulaşacağım. Virüslerin bilmem nelerin kol gezdiği, bilgilerimin çalındığı.
Çok enteresan. Şeyi çözemiyorum. Yani şimdi mesela bu ortaya çıktı ya, bunun yaptırımı sadece adamın Android'den kaldırmak mı? Yani Google Play kısmından kaldırmak
çocuğa
mı?
Çocuğa tablet vermemek, ben sana söyleyeyim.
En hayır, ha, evet, Google tarafından cezası.
Evet, yaptırımı ne bu yani? Oluyor, bu.
Şimdi burada hukuksuzluk var. Her türlü kanunsuzluk var.
Evet.
Bayağı hani kişisel şeye saldırı var. Manevi şey var. Tazminattan bilmemesek. Ya bu herifleri süründürmen lazım senin.
Öyle, hatta bence Google'ı süründürmen lazım. Aracı burada suçludur abi.
Google'ı süründür.
Yani bu böyle saçmalık mı oldu? Abi mesela Google'a... etkilenenlerin söylenmesi açığa çıkması lazım. Bak, Facebook üzerinden giriş yapılan 1280 uygulamanın %92'si çocukların sosyal ağ verilerinin yasaklanmasına rağmen topluyor.
Allah Allah. Vallahi kafam kaldırmıyor.
Android yani. Tabii direkt kırıp atacaksın. Ben söz vereyim, bir matkapla deneyeceksin.
Yıkacağım Android tabii.
Bütün hesapları çıkarttım. Ama ona rağmen veriler çalındı zaten. Giden gitti. Şimdi biz bu verilerin çalınmasını çok uzun süredir konuşuyoruz. Bakın, daha çocukluktan artık sizin bütün verilerinizin toplanması, alışkanlıklarınızın kayıt altına alınmasından bahsediyoruz. Çocuğun yönlendirilmesi, belki de çocukluktan istedikleri şartlara uygun, profil uygun adam yetiştirilmesine gider bu.
Tabii canım, her
sürekli o ekrana bakıyorsun, oradan veriyi alıyorsun. Ve adam seni istediği gibi yönlendiriyor, manipüle ediyor. Çünkü senin bütün profilin onda. Dikkat
güzel
etmek
senaryo.
Lazım.
Gerçekten Android uygulamasından konu nereye geldi, inanılmaz.
Ama zaten...
Sen Android düşmanısın Mesut Bey. Ben çocuğum var, ona veriyorum Android tableti.
Şimdi gidip bir tane daha alıyorum.
Bir tane daha alacağım. İkisi de aynı anda bakacak çocuk.
Hayır. Yani de ben bakacağım.
Çözüm şu her zaman kim? Şimdi Android'leri kırıp çöpe atın, gidip Apple alın demek istemiyorsun sen de doğal olarak yani. Çözüm şu, eğer
yaparsanız ama lütfen Mesut Çevik önerdi de geldim deyin. Orada bir komisyon var.
Vay adiyatım, öyle miymiş? Demek ki bana o yüzden öyle dedi. Yani çözüm şu, bildiğin bilinen daha da garanti altına alınmış uygulamalar üzerine gidip ve hani... olabildiğince kontrol altına
tutmak. Yanında değilsen tek başına vermeyeceksin.
Ha, yanında olmak tabii en büyük kıstası.
İlgilen çocuktan. Lego oyna. Oyuncaklarıyla oyna. Onun hayal dünyasını zenginleştir. Al bir kitap oku çocuğuna ya. Çok mu zor yani? Resimli kitapları çok seviyor çocuklar. Okuma yazma bilmeseler bile hemen yanınızı üşüşürler. Kitap okuyun. Okuduğunuzu görsün. Kitap denen bir şeyle tanışsın. Kitabı sevsin.
Çocuk gelişim tavsiyelerimiz de programda.
Ya bak, eşimin bu çok büyük çabasıdır. Net söyleyeyim. Yani çünkü sonuçta iş hayatı gereği yurt dışına gidip geliyorum filan. Eşim kadar ilgilenemiyorum çocukla. Bu bir gerçek. Yani çocuğun gelişiminde annenin rolü gerçekten çok çok büyüktür. Eşim inanılmaz bir kitap alışkanlığı yerleştirdi Bartu'ya. Gidiyoruz. Ya yani 3,5 yaşında okuma bilmeyen çocuktan bahsediyorum. Kitap reyonuna gidip kitap seçmeye çalışıyor. Bazen kendi kendine kitabı açmış, okuyor gibi yapıyor. Bu alışkanlıklar güzel şeyler. Yeni kitap aldığında bana sürpriz, bak yeni kitaplar aldık diye yanıma getiriyor. Neden? Biliyor çünkü okuyoruz. Bana bunu okur musun diye getiriyor. Hmm. Bunlar çok güzel bir şey. Yani ben bana bu tabletten bunu izlettir diye gelmiyor. Anlatabiliyor muyum? Ya da tableti aç izleyeceğim diye ağlamıyor çocuk. Bana kitap oku diye geliyor.
O çocuk kaybedecek. Enes Batur izlemesi lazım da.
Yani siz nasıl yetiştirirseniz, ne ekerseniz onu biçersiniz diyorlar ya arkadaşlar. Gerçekten öyle. Ben bu konuya çok hassasım. Kendi çocuğum var. O yüzden daha da hassas oluyorsunuz bu konulara. Dikkat edin. görüyorsunuz her gün bir haber yapıyoruz ya bunlarla ilgili. Şaka gibi aslında bak. Evet. Her programa bir tanesi geliyor. Veri çalma bilmem ne, işte çocukların verilerinin çalınması falan diyoruz. Bu iş çok tehlikeli. Gerçekten çok tehlikeli. Çocuktan daha bir ülkenin çocuklarının da analiz edilebiliyor olması çok tehlikeli. Bir diğer önemli haber mesela virüslerle mücadelede hepimizin yaşadığı sıkıntılar neler? Eğer sabit disk kullanıyorsan zaten makine orada tamamen ölüyor dosyalar sürekli okunduğu için. İşlemcin biraz güçsüzse dizüstü bilgisayar da kullanıyorsan özellikle pili değil deli gibi tüketiyor. Çünkü evet. Neden? Sürekli bir işlem gücü var arkada. Sürekli dosyalara bakıyor, veri analizi yapıyor, database'le karşılaştırıyor. Yapay zeka uygulamaları var arka planda. Ya bu virüs mü acaba biraz tuhaf davranıyor bu uygulama falan diye analiz etmeye çalışıyor. İşte Intel demiş ki burada ya işlemci burada çok yoruluyor. Biz bunu ekran kartı GPU üstüne taşıyalım bu yükü. Ve özellikle bellek kısmındaki bazı hatalı durumlara, kötü niyetli yazılımlara müdahale edilme hızını arttıralım. Neden bellekten bahsediyoruz? Çünkü Meltdown'du, benzeri şeyde. Evet, hepsi bu. Intel'deki çok büyük sıkıntılar. Skylake, Kaby Lake ve Coffee Lake işlemcilerde %20 işlemci tüketimi yapan bir uygulamayı GPU'ya aktardıklarında sadece %2 işlemci yüküyle bu işi halledebildiklerini ve pilden önemli miktarda tasarruf ettiklerini görmüşler. Şu anda Microsoft'la çalışıyorlarmış birlikte konunun GPU'ya taşınması üzerine. Yakın bir zamanda güvenlik yazılımlarının GPU'yu daha aktif kullandığını, daha verimli çalıştığını da görebiliriz. Bu da güzel haberlerden biriydi. Son bir haberim
çok
var
Intel'le.
Çok güzel
haber. Bunu şey yapamadım. O kadar güzeldi ki şey
yorumlayamadım.
Abi bana bir şeyler oluyor. Bir dakika.
Yavaş yavaş şeytanlaşıyoruz.
Programın sonuna doğru
evet,
umarım hayatta kalabileceğim.
Abi bir kahvenin 40 yıllık hatırı vardır derler ya. Intel'in 8086K işlemcisi, 8086 işlemcisinin 40. yılı hatırına Core 7 8086K işlemci geliyormuş. Yalnız 95 watt TDP değeri, işte ilk yapılan testlerde ulaştığı 70 dereceler üstü, 75 dereceler üstü sıcaklıklarla şey algısı yaratmış kullanıcılarda. En hızlı seri olacakmış şu anda 6 çekirdekli işlemcilerde. Kullanıcılar şey diyor, bunu soğutmak için herhalde yine 40. yıla özel hatırlı bir soğutucu çıkartmaları gerekecek. Diye. Çünkü bu işlemci anakartı eritir, arkadan düşer diyorlar.
O kadar sıcak yani.
Yani şu anda 100 derecelere çıkmış en ufak bir ısıtmada falan. Normal şeyler değil bu.
Normalde onun şeyi ne? O normal derecesini
yani normal ev kullanıcısının,
evet, ev kullanıcısının
hız aşıttığında görmesi gereken sıcaklık bana sorarsanız bu. Yani bu benim kişisel şeyim, nedenlerini de açıklayacağım. İşlemcinin üstünde o blokta maksimum 75 derece. Hız aşırttığında görmesi gereken şey bu. Eğer hız aşırtmıyorsa da 60 derece altında, 50 dereceler altında bir sıcaklık görüyor olması lazım. Neden diyeceksiniz? Arkadaşlar yaz sıcağındasınız. İşlemciyi hız aşırtmışsınız. İşlemciniz 90 derecede çalışıyor diyelim. Ha çalışır, bir sıkıntı yok. Ama ne yapıyor o zaman biliyor musunuz? Anakart ve çevresini pişirmeye başlıyor. Sürekli. Çünkü o işlemcinin sıcaklığı anakarta da bir şekilde yansıyor. Sokete yansıyor. Yavaş yavaş oradaki kondansatörlere yansıyor. Çok kaliteli anakartlarda hep söylüyorlar Japon malı katı kondansatör kullanıyoruz. Neden? Çünkü eskiden eski kondansatörler hemen patlıyorlardı. Pıt diye böyle üstlerinden tepelerinden bir patlama oluyordu. Hatta şiştiklerini falan görüyordunuz. Ama kötü bir anakart kullanıyorsanız ya da malzemede en ufak bir hata varsa
Sıkıntılı.
Anakart tamamen iptal.
Evet, sıkıntılı.
Katılıyorum evet. O yüzden sessiz alın. Öyle işlemci çalışıyor aman yansın gitsin demeyin. O işlemci tek başına öyle ısınmıyor arkadaşlar.
Ben de bir teknoloji haberi vermek istiyorum bu arada. Şimdi dedim ya az önce yeni konsollar gelmesi, yeni ekran kartları çıkması tam bir teknoloji düşmanı gibi konuştum ya. Bu telefonlar için de geçerli bu arada. Arabalar için de geçerli. Hiçbir şeyin yenisini istemiyorum. Her şeyin bir
yurtlar güzel. Bendekiyle birlikte kalsın.
Bilimden de nefret ediyorum. Bu seviye iyi. Kal. Olduğun yerde kal.
Kadir İnanır'ım var. İtlik yapacağım. Sertlik yapacağım.
Aynen bırakacağım artık evet. Bu mühendisliği. Sony'den Mark Cerny. Şimdi Mark Cerny isim olarak yabancı gelebilir. Belki kendisi PlayStation 4'ün mimarisini aslında tasarlayan adam. Ya yani PlayStation 4'ü yapan adam desek yanlış olmaz. Bir de Neck diye bir oyun yaptı ama ona çok anmak istemiyorum kendisini. Çünkü başarılı bir oyun
ondan değildi. Ondan anınca yanlış anlaşıldı.
PlayStation 4'te yaptığı adamın doğru şeylerden bir tanesi şuydu. Hani basın tarafından da kabul gören, oyuncular tarafından da kabul gören. Adam PlayStation 4 yaparken tüm yapımcıları gezdi. Hem Sony'nin kendi yapımcılarını gezdi hem dışarıdan Sony'ye PlayStation oyun çıkartan yapımcıları gezdi ve hepsine sordu. Bir eksik bir gedik var mı? Hani oyun yaparken rahatsız olduğunuz, yapamadığınız, ortaya çıkaramadığımız bir şey var mı diye sordu ve aldığı geri dönüşlere göre konsol tekrardan dizayn edip sonra şeklini verdi. Ve millet de memnun. Oyun yapmasında kolay olduğu söyleniyor genelde diğer yapımcılar tarafından evet. Da. Şimdi bu abi PlayStation 5 için de turlara başlamış. şöyle bir geziyor yani şu anda. Geçen hafta hatırlarsın bir haber vermiştik ya da iki hafta önce PlayStation 5 için developer kitler gitti diye haber çıktı demiştim sana. Bu da onu destekler nitelikte bir söylenti. Hani bu abi şu anda gezmeye başladı diye. Yani büyük ihtimalle abi ben 2020'de konsolun çıkacağını artık resmi olarak herhalde söylesek. Yani bu kadar söylendiğim üzere 2020'de çıkacak gibi duruyor yani.
Ya benim sadece burada merak ettiğim şey artık yeni konsolların gücü değil. Çünkü yani God of War gibi yapımlar şunu gösteriyor. Güç gerçekten bir konsolda çok büyük bir gösterge değil. Yani Uncharted 4, God of War oynadığınızda da göreceksiniz. Optimize
etmeye çalışıyorsun zaten.
Yani onun optimizasyonuyla her şeyle eğer konsola özel oyun çıkartan bir firma varsa mesela Örümcek Adam'da da bunu göreceğimizi düşünüyorum. O konsol farklı bir yere doğru gidiyor gerçekten. Burada önemli olan şu. Şimdi
yıllardır
günümüzde
bunu söyledik daha yeni anladın.
Oyun işte. Dağıtımının şeyin oyun dağıtımının önemi çok büyük. Ve dijital oyun dağıtımı önemli bir yere doğru gidiyor.
Servis sistemine geçmeleri
servis
lazım.
Servis sistemi var. Şeyi nasıl yapacaklar? Yani yeni anlayış ne olacak? Mesela burada bir kardeşlik paylaşım yapabiliyorsunuz.
Evet.
Bu anlayış devam edecek mi? Artacak
etmesi
mı?
Lazım. Kesinlikle etmesi lazım. Yani özellikle bizim gibi oyunların çok pahalı olduğu ülkelerde bu paylaşım olayı çok büyük nimet sağlıyor. PlayStation 4'te o iş biraz karışıktı. Adapte olana kadar anamız ağladı yani hani bir dakika şimdi o hesap açıyorsun o NSAP oluyor ya NSAP oluyor bilmem ne oluyor lan ne oluyor arkadaş anlamadım ben diyordun. PlayStation 3'te daha rahattı 4'te biraz zorlaştı 5'te de umarım zorlaştırmazlar çünkü şu anki hali gerçekten çok faydalı yani söylemek istemiyorum ama ben bir oyun aldığım zaman kardeşim oynayabiliyor. Kardeşim bir oyun aldığı zaman ben oynayabiliyorum para vermeden. Aslında yani beraber ortak girmiş olabiliyoruz bu sisteme. Ve sonra bu hesapları satıp yani tekrardan elimize cebimize para da koymuş olabiliyoruz. Yani bayağı bir alışveriş şansı var aslında şu anki sistemde.
Sana bir şey söyleyeyim. Netflix CEO'suyla Netflix toplantısında güzel bir...
Bak konuya gireceğim ben.
Bak.
sana bir şey söyleyeyim. Henüz. Şimdi Netflix'in CEO'suyla oturuyoruz Netflix toplantısında.
Yalnız bak Netflix toplantısında gerçekten güzel bir şey yaptılar. Netflix çok büyük bir firma. Genelde CEO'lar böyle bir hello mello derler, hoş geldiniz derler, hop kaçarlar tamam mı ondan sonra? Çok yapmazlar. Abi masa toplantısı yapmışlar. Biz Türkiye ve Polonya basını, toplamda 10 kişi yokuz. Gerçekten 6-7 kişiydik. CEO da yanımıza oturdu masaya. 25 dakika birebir soru cevap yaptık.
Aa, güzelmiş.
Ve adam o kadar sempatik, o kadar içtendi ki. Yani şimdi Tim Cook'u görürsünüz, bizim yanımıza gelir o arada böyle çekimlerde falan, ürün lansmanında. Hop kaçar. Selfie çekmek yasaktır, şey seni uyarırlar el defa, aman sakın yan yana gelip çekilme bak. Bunlar yasak falan filan diye. O adamla senin birebir bir soru cevap yapman imkansız. Senin sorularını cevaplayan bir Apple yetkilisi bulman imkansızdır. Hani her şey çok güzeldir, cilalıdır lansmanda ama Netflix öyle değil. Bütün üst düzey yetkililer, CEO ve CEO'ya bağlı bütün başkan yardımcılarıyla birebir sohbet ettik. İnanılmaz keyifliydi orası. Yani bütün etkinlikten o kısım beni çok etkileyen oldu. CEO'ya şey soruldu. Ya aile paylaşım var, aile üyeleri arasında paylaşım diyorsunuz ama İnsanlar 4 kişi hesap alıp Netflix'e 4 kişi ortak oluyorlar. Dedi ki böyle bir şey olduğunu biliyoruz.
Niye söylüyorsunuz abi onu? Niye söylüyorsunuz ya?
Bunu Polonyalı çocuk sordu
orada. Ya o Polonyalı çocuk gerizekalı mısın sen ya?
Adam ne dedi biliyor musun? Ya dedi tabii ki bunun farkındayız ama dedi. Hani dedi bir olay olur ya dedi siz gözünüzü kapatırsınız dedi. Şöyle bakmazsınız dedi. Ben bilmiyorum görmüyorum dersiniz dedi. Öyle yapıyoruz dedi. Şimdi şöyle bir şey var dedi.
Herhalde bilecek. Polonya'da mal mıymış? Bilmemesine imkan var mı onun?
Ya işte adam ne yani.
Ne öyle istiyormuş bir soru öyle olmasın mı istiyormuş adam?
Ben de anlamadım yani. Ama o soru sorulur. Yani ben gerçekten CEO'nun verdiği cevabı da beğendim. Adam ne dedi biliyor musun bak. Şöyle bir cevap
adam
verdi.
Güzel cevap vermiş. Evet.
Ya dedi sonuçta dedi parası olmayan insanlar var. Birleşip alsınlar. Bir sıkıntı yok. Öğrencileri görüyoruz dedi. Paraları olmadıklarında korsana yöneliyorlar dedi. Abi bu yöntemle beni biraz da olsa para verip izleyecekse dedi ne kadar güzel dedi adam.
Mantıklı.
Evet yani yaklaşım
ben öyle yapayım. Ben mesela eskiden hiç izlemezdim. Korsan dedi hiç izlemezdim.
Yani biz de ofise 4 kişiyiz abi. Yani 4 karşıya diye olduk direkt.
Arkadaşla giriştik yani 4 kişi hesap. Hanımlarla, adamlarla hep beraber.
10 numara 5 yıldız iş ya. Çok keyifli.
10 lira para veriyorum ayda.
Evet ben de. Ve 4K HDR içerik istersem izleyebilirim. TV HDR desteklemiyor da 65 inç 4K ama HDR'si.
ben şimdi bir haber vereceğim. Şöyle God of War ile ilgili konuşmayacağım kesinlikle ama şöyle bir tatlı bir video izledim dün. Bu video artık bir şey için mi çekilmiş bilmiyorum. Oyunun yapımcısını tanıdığım için de biraz herhalde onun sempatikliği gelmiş. Oyun yapımcısı Cory Barlog şöyle bir vlog kaydetmiş. Şimdi biz adamla konuştuğumuz o töreninde şey demişti. Hatta hatırlarsın söylemiştim sana da. Ne zaman rahatlayacaksın? 5 yıldır oyunu geliştiriyorsun. Çok büyük bir stres var. Rahatlayacağım gün incelemelerin çıkacağı gün olacak demişti. Ve kendine incelemelere baktığı ilk anda kaydetmiş. Yani açmış o anı, reaksiyon anını kaydetmiş. Kendi kanalına yüklemiş hatta bunu böyle. Bir kamerada, otel odasında falan böyle. Adam ağlıyor incelemeleri görünce böyle. Hani gözleri falan dolmaya başlıyor. Boşalıyor böyle laya falan. Çok hoşuma gitti hani o videonun şeyi. Tepkisi. Çünkü şey olayı güzel ya. 5 yıl boyunca bir şey yapıyorsun ve o an anladın mı? Ya gömecekler ya çıkaracaklar ya da böyle istediğin gibi olmayacak falan. Görüyor bir anda 93 not ortalamasını görünce böyle gözlüğü falan çıkartıp böyle hafiften şey olmaya başlıyor.
Ulan biz de beklemiyorduk bu kadar. Allah falan diye.
Allah bereket versin kardeş diye. Ya öyle bir adamı da hani tanıdığım için az çok samimi de bulduğum için hoşuma gitti. Böyle paylaşayım istedim yani. Ama asıl bahsedeceğim haber şey, kendisi şu anda yeni bir God of War'dan ziyade Sony'yi şuna ikna etmek istiyormuş. Kendine ait bir IP yani marka yapmak istiyormuş bir tane. Nasıl Last of Us var Neil Druckmann'da falan işte böyle.
Oo, ben oldum diyor artık.
Ha, yani hacılar artık hani God of War yaptık, 2'yi yaptık, bu yenisini
Kojima
yaptık.
Kojima gibi bir şey olayım ben de.
Ha, istiyor. Ben bence yapsın da hani farklı bir vizyonu da var. Oyun sektöründen hani şey de getirecek. Sony'de zaten bu tarz şeyleri destekler geldi insanların kendine ait bir şeyler yapmasını. Bir de bu adamda şeyi de hissediyorum ben. Biraz daha böyle bireysel olarak da öne çıkmak istiyor. Hani Kojima nasıl şu an Kojima? Hani bu adam da öyle birkaç oyun yapmışsan. Çünkü şeyi görüyorum hani bireysel aktifliğini görüyorum. Çıksın da ki çıkmasın da ekmeğine yağ sürüyor aslında.
Ya şimdi tam hakim olmadığım için soruyorum da. Oyun dünyasında bir Kojima var. Hı hı. Bir herhalde Street Fighter'ın yapımcısı var. Böyle çıktığı zaman insanların "Aa bak bu adam" dedi. O adam da o kadar rezil sunumlar yapıyor ki ya, karizmayı çıtır deliyor.
Çok fazla adam var. Peter Molyneux var. Hani eskilerden de bir sürü adam var. Bu yeni bunlar yeni biraz daha yeni jenerasyon bu adamlar diyebilirim. Ki God of War 2 yapmış bu adam. Ama daha yeni jenerasyon bir adam bu mesela. Yaşı da genç nitekim diye.
Yani böyle harbiden ünlü megastar gibi oyun dünyasında karşılanan.
Ya en megastar Kojima desem yalan mı söylerim?
Şu an öyle evet. Hype'lanıyor. Kojima ki Metal yani. Gear serisi de herkese hitap eden bir oyun değildir. O da bir gerçek yani.
Tabii ya. Hiçbir şey herkese hitap etmiyor.
Evet.
Orada en büyük
Mario var. Herkese hitap eden bir oyun. Mesela ya o daha epiktir.
Şey şu. Mario'nun yapımcısı tabii. O asıl süperstar oldu. Onlar evet. Biraz artık eksekutif yani yönetici olduğu için evet, artık evet. Onları süperstar. Yoksa Miyamoto falan hani onlar hani endüstrinin şeyleri de onlar mesela bak Rockstar'ın şimdi GTA, Rockstar dünyanın en iyi oyun firması olarak gösterse şaşırmazsın. Kim Rockstar'da GTA yapan adam? Hadi söyleyin
çıkmıyor
bana.
Çıkmıyor evet öyle bir adam yok.
Dan Houser'la Sam Houser kardeşler olması lazım. Onlar da davalık oldu geçen GTA'nın haklarına sahip bile ama onlar hiç çıkmıyorlar. Hani kendilerini karakter olarak öne koymuyorlar. Bu bir seçim meselesi. Evet, yani şimdi şirket
firmanın
politikası.
Firmanın da şirket politikası
şimdi
biraz.
Şirket sahibi sensen istemezsin. Gerek yok çünkü şirket ön plana çıksın. Mesela şirket
Konami nasıl rahatsız oldu?
Ama şirket sahibi sen değilsen öne çıkartman lazım kendini ki hani şeyi hissettir. Ya Cory Barlog oyun yapmış. Bu oyun oynanır aga desin kullanıcılar. Evet, ki ben evet. Diyeceğim mesela bundan sonra. Bu önemli. Last of Us'ı yapan adam da biraz kendini öne çıkarttı mesela. Onun için de diyeceğim. Ha bu adam oyun yaptı Neil Druckmann diye. Hani isim olarak öne çıkmanın evet, böyle doğru. Avantajları var.
Gerçekten de bir sonraki işini daha yüksek maaş almak istiyorsa.
Ne kadar acaba maaş aldılar bu işlerden ya? Çok merak ediyorum. Vallahi merak ediyorum. 5 yıl oyunu geliştiriyorsun. Ne kadar maaş almışsındır?
Kötü değildir ya. Çünkü geliştiremediklerine battıklarına göre süzüyorlar. Yani, bayağı bir maaş veriyor olsa gerek.
Ya maaş teknolojiye de veriyorlar tabii de.
Yani.
Enteresan ya.
Trafikte akıllı takip dönemi başlıyor arkadaşlar. Biz bunun haberini yapmıştık. Bildiğiniz gibi İstanbul Ticaret Üniversitesi'yle İstanbul Ticaret Üniversitesi'yle beraber geliştirilen bir projeden bahsediliyordu evet. Ama şimdi çok fazla haber çıkıyor. Gerçekten bu yerel basında, ulusal basında çok fazla haber çıkıyor. Bunlar ulusal basından bize gelen haberler. Biz kalkıp da bunun bir lansmanına katılmış, orada işte
görmüştüyüz.
İçişleri Bakanlığı'ndan bilgi almış falan değiliz. Ajanslarda çıkan, gazetelerde çıkan haberleri derliyor arkadaşlar. Daha öncesinde ne demiştik? İstanbul Ticaret Üniversitesi ile bir anlaşma yapıldı. Bir proje geliştirilecek, araçlara takılacak diyorduk. Şimdi burada yazdığına göre proje 2011'den beri deneniyormuş zaten. Ve ilk önce ticari araçlarla kamyonlara takılacakmış. Bunların araç mesafesi, takip mesafesi, trafik ışığı ihlali, aşırı hızlı, hatalı sollaması gibi veriler kayıt altına alınacakmış. Hı hı. Ve böylece cezalama işlemini oturdukları yerden yapabilecekler. Hele alet bozulduysa sen onu kanıtlayana kadar ayva yedin kimdir kaç tane mahkemede uğraşacaksın.
Ben bunu aklım almıyor benim buna.
Benim de almıyor.
Ya şundan dolayı ya bu diyelim ki %100 oldu tamam mı? Aşırı sollama, hız bilmem ne hepsini tespit ediyor tamam mı? Oldu pıt diye. Cezasını da falan veriyor. Millet var ya birbirini bıçaklar. Ben sana söyleyeyim. Düşün hem eve gidemiyorsun. Hem iş yapamıyorsun. Çünkü şimdi şöyle bir şey var. Otobüslere bakıyorum. Otobüslerin hız sınırı 80 normalde değil mi? 80'e geçmemesi lazım diye biliyorum ben anayolda. Şimdi abi normal anayolda daha geçen geliyordum işte Bilecik'e gittim geçiyor, geldim.
Seni geçiyor solluyor.
Geçiyor solluyor. Şundan da geçiyor solluyor onu da biliyorum. Çünkü bir yerde öyle bir salak tıkanıyor ki yol. Şimdi E5 var. E5 diyorum. Çevre yolundasın. Çalışma var tamam mı? Tek şeride düşüyor bir anda. Bütün kamyonların arkasında bekliyor otobüs tamam mı? Ama ona demişler ki şu saatte burada olman lazım. Çünkü dönüşü var bunun da. Gideceksin oradan diye. Adam da o açığı kapatmak için 80 değil de 95 ile gidiyor. Tamam mı? Sollamıyor. 95'e çıkıyor. Belli bir süre ki açık kapansın diye. O adam pat diye yazdın cezayı mesela. Sonra gittim benzer bir durumda başkasına yazdı. Şimdi kurallara uyman lazım ama o çok normal bir şey kurallara uymak ve bunun denetimi sağlaması çok normal ama sen bile bugün bazı zamanlarda hızı geçiyorsundur bir noktada bir yere yetişmek için.
Ben geçiyorum.
Ana yolda. Yalan söyleme geçiyorsun.
Ya şöyle bir şey var.
Şimdi neden geçiyorsun? Bu şundan dolayı. Sağlıklı bir toplumda yaşamıyoruz. Neden? Çünkü hiçbir yere hiçbir şekilde zamanında gidemiyoruz. Yani o yüzden herkes uysun kurallara ama toplumsal olarak bizi felakete sürükler, ben sana söyleyeyim.
Ya ben şuna katılmıyorum abi. Ticari araçların mutlaka denetlenmesi lazım.
Yok, ben full normal
mesela
şeyden bahsediyorum.
Mesela benim E5'te en rahatsız olduğum konu özellikle, ya gerçi var ya, ben sana söyleyeyim ya, şimdi tüm araçlara sivil araçlar dahil bu sistemin takılmasından bahsediyorlar.
Evet, sivil araçlara dahil olursa diye söylüyorum. Nasıl olacak anlamadım.
Bu iş bu kadar zor ve teknolojik bir şey gerek duymuyor. Yani
ceza
Avrupa
bile
bunu,
yazmıyorlar
abi,
ki abi.
Avrupa bunu yıllardır yapıyor. Yani adamlar 50 yıldır yapıyor bunu. O zaman şey mi vardı, GPS sistemi vardı, hız sensörü mü vardı, anlatabiliyor muyum? Ve bu donanımlar şöyle bir sıkıntılı. Yani ben aracı sıfır aldım. Gidip bir de bunu mu taktıracağım içine? Nereye takacaklar? Bozuldu. Para mı ödeyeceğim? Kira mı ödeyeceğim buna? Zaten arabanın deli gibi vergisini ödüyorum. Ben bu tip şeylere karşıyım. Yapılmasın. Denetlemenin çok basit bir yolu var.
Ama zaten sen mi konuşuyorduk bunu? Mesela hız sınırını geçen bir sürü insan görüyorum ben. Tamam, adam bir yardımla 160 ile gidiyor ya.
Bir kamerayla hallediyorsun. Bu kadar sensör arabaya takmana
ben
gerek yok ya.
Ben anlamadım şey şu. 160-170 ile her seferinde görüyorum. Geçenler oluyor. Bak hani 130 demiyorum. 160-170. Ya bu adamlar ceza yemeyi kabul edip mi geçiyorlar?
Yok canım, ceza yemiyor, yemedikleri için öyle hızlı yapıyorlar. Ben sana
ben
söyleyeyim
de basayım
bak.
Abi.
Eve giderken belli noktalar var benim gördüğüm. Trafik kısmında, trafik sıkıştan emniyet şeridini %100 ihlal ediyorlar. Bir sürü araç. Tek yapacağı şey oralara kamera koymak.
Ben eskisine göre daha az görüyorum emniyet şeridini işgal edildiğini ya.
Ya ben oldukça fazla görüyorum ya.
Gerçi doğru, ben o kadar araba kullanmıyorum İstanbul'da.
Mesela özellikle minibüste işe geldiğimde çok da erken geliyorum. Araba kullanmama göre. Çünkü emniyet şeridinden geliyor adam sadece.
Sen gidemediğin o gidiyor.
Emniyet şeridinden gelen araçlar trafiğin tıkanmasındaki birinci nedenler arasındalar. Neden? Öyle. Trafik şimdi kendisi akıllı ya, çok akıllı. Hakkınızı yiye yiye yandan gidiyor emniyet şeridinden. Evet. Sonra bu adam emniyet şeridinden şeye katılmaya çalışıyor, yola. O yola katılırken tüm arabaları sıkıştırıyor.
Kimsenin umurunda değil ki abi senin ne düşünüyor.
Ve arka onun plan, arka tarafı yandan olduğunu. Yani sağ şeritten sola doğru kırdığı anda bir böyle kırılma yaşanıyor yolda. Bütün trafik duruyor. Senin orada frene basman ta arkada kilometrelerce bir kuyruk oluşmasına.
Ama yani. O hep öyle ki, ama kimsenin umurunda değil, anladın mı? Ya şu, ben yeter ki 3 dakika daha erken gideyim, hepiniz 15 dakika daha bekleyin.
Umurunda değil adamın ya.
Abi,
bencillik.
Sana anlattığım hikaye ya. Işıklar var, yola atlamamam lazım. Neden? Çünkü atlarsam yolun ortasında kalacağım. Arkamdan biri basıyor korneye, diyor ki hadi kardeşim çıksana yola. Ya diyorum yok, yol yok. Yani yolun ortasında kalacağım, buradan gelenler kesilecek. Böyle duracağım, buradan gelen geçemeyecek. Bekle, bir sonraki ışıklarda açılacak zaten yol.
Ben
yok
sana,
diyor ya.
Bak boş ver onu abi. Trafikte bekliyoruz. Arkamda, önümde araçlar sıkı sıkıyayız. Yandan da yola katılma var. Onlar da katılıp ışığa doğru gidiyorlar ama ışık yandığı için duruyoruz hepimiz ortada. Yani öyle bir noktada durduk ki şeyi tahmin edemedik. Ama yandan katılacak adam da benim yoluma giriyor ve ışığa doğru gidiyor zaten. Işık yeşil yandığında her araç katılıyor. Abi minibüs selektör ve korna yapıyor bana. Bak yanımda araç var. Zaten önümde araç var, arkamda araç var. Yol vermem imkansız. Selektör korna. Artık yanındaki adam çıktı. Kavga etmeye başladılar. Ne yapıyorsun, manyak mısın sen de?
Nereye gidelim?
Ben çünkü adamı takmıyorum. Biliyorum yani şimdi. O minibüsün içindeki adamla ne uğraşacağım? Adam bana öyle bir şey yapıyorsa belli ki zihinsel şeyler bitmiş yani tamamen. Farklı bir moda geçmiş artık. İnsanlıktan çıkmış. Dedi ki ne yapıyorsun sen, nereye gitsin adamlar dedi. Bak adam artık dayanamadı.
Kendisini lan.
Sinirleri bozuldu.
Bir de bu cam film ile ilgili çok konuştuk ya, onunla ilgili son bir örnek vereyim. Ondan sonra bir şey söylemeyeceğim bu konuyla alakalı. Çünkü çok iyi bir trafik gözlemcisi veya şeycisi değilim. Sadece basic seviye biliyorum bu işleri. Ama şehirler arası yolda şöyle bir şey fark ettim. Bu aralar çok gittiğim için hep şehirler arası yol veriyorum. Yani 2 haftada 3 kere 4 kere falan Eskişehir'e kadar gittim geldim. Cam filmde abi şöyle bir sıkıntı var. Bazı arkadaşlar takip mesafesi bilmiyorlar maalesef. Ve cam filmleri var. Ve cam filmleri olduğu için sen onun önündeki aracı göremiyorsun bazen. Cam filmi bir de geniş araçlarsa bunlar. Genelde geniş araçlarda görüyorum ben cam filmi. Niye bilmiyorum. Jipler gibi böyle. Abi şöyle bir olay oldu. Şimdi araba önüme kırdı, tamam mı? Geçti önüme. Öndeki arabayı artık görmüyorum ben. Ve onun dibine kadar gitmiş. Ben şimdi takip mesafemi cam filmli araca göre koydum. Abi bir anda herif sağa kırdı, tamam mı? Meğer öndeki frene basmış.
Oo.
Ama dibinde ya. Takip mesafesi de yok ya. Bir anda sağa kırdı, böyle baktım. Allah'tan bende bir takip mesafesi varmış da ben de freni asılabildim ama yani şey, mesela bunu görünce şey diyorum. Düzgün kullanamayan adam cam film takmasın abi. Çünkü benim görüş açımı bir şekilde kısıtlıyor. Başka şekilde göremedim. Kusura
evet,
bakmayın
benim
ya.
Görüş açımı kısıtlamaması lazım.
Ya çünkü abi takip mesafesini kendisi koysa hiç gerek yok görüş açısında. Çünkü onun kaçmasına da gerek yok. Ama o an ani fren koyunca kendisi fren basmak yerine sağa kaçıyor. Arkadaki isterse uçsun havadan yani.
Evet,
ya bu
sıkıntılı.
Kadar bencil bir trafikte özellikle başkasının canını emanet ediyorsun başka birine. Ya hepimizin canı birbirimize emanet trafikte,
evet.
Değil mi yani? Başka hiçbir yerde değil. Bir tek trafikte öyle. Ve biraz da birbirimize karşı dikkatli olmamız lazım.
Saygılı
ya.
Olmak lazım.
Ya gerekirse hız yapmaz ya, fark etmez ama sinyal ver mesela. hız yap. Bak ona da bir şey yapayım. Sinyal ver adam. Hız yapabilirsin. Sinyal İstediğin kadar yaz. Ya. Şu sinyali ver. Ben vahiy mi geliyor lan bana? Ben nereden anlayacağım senin sağa mı sola mı gireceğini ya?
Seni sıkıştırırken falan anlayacaksın onun oraya geçmek istediğini.
Ya böyle anlıyorsun artık. Bakıyorsun ha bu bir huylanıyor tamam mı? Hani bunda bir kıpırdanma var. Belli bu yerinde duramayacak yani. Ya sağa ya sola bir şey yapacak ya. Zorluyor. Ver şu sinyali istersen 280'le git ya.
Evet arkadaşlar, trafikle ilgili bölümümüzüz. Burada haber şuydu, trafikte akıllı takip dönemi diye başladı ve şimdi ticari araçlarla başlayan, daha sonrasında ise özel araçlara kadar uzanan bir takip cihazının bütün araçlara takılması söz konusu olacak. Bakalım nereye kadar gideceğiz. Bence
takılsın ya,
makine
kadar,
görme diyoruz, kamera diyoruz, akıllı takip diyoruz, makinenin görmesi, anlaması diyoruz, yapay zeka diyoruz. 2-3 kamerayla halledilecek bir şey milyonlarca aracı cihaz takarak halletmesek daha iyi olacak.
Evet,
ülkemizin ekonomisi açısından da daha iyi olacak ama bakalım. Amazon çalışanlarının korkudan tuvalete gidemedikleri ortaya çıktı. Bu çok enteresan. O Jeff Bezos ne yapıyordu? Yok robot köpekle yürüyor, yok bilmem ne artistlikleri yapıyordu böyle. Adam dünyanın en zenginleri arasında ama nasıl zengin oluyorlar? İşte
işçilerin
alın terinin üstüne basa basa. Ben hep diyordum ya o zenginlikte var bir şeydi.
Evet. Haklı çıktın gene.
Evet, o zenginlikte hep bir haram var diye böyle arkadan konuş. Şimdi şöyle bir şey olmuş arkadaşlar. İngiltere'de bir İngiliz gazeteci İngiltere ofisine sızmış Amazon'un paketleme servisine ve orada bir şeyi fark etmiş. Tuvalet 5 kat aşağıdaymış çalıştığı kısmın adamların ve aşırı zorlamalar nedeniyle işte belli sürede paket yapacaksın. Paketi belli sürede paketleyemezsen, belli sayıda paket yapamazsan ceza puanın oluyor. Mobbing var vesaire. İnsana tuvalete gidemiyormuş. Az su içiyormuş ki tuvalete gitmeyeyim diye. Hamile kadınlara özel bir şey uygulanmıyormuş prosedür. Çünkü onlar ister istemez çocuk geliştikçe daha fazla tuvalete gitme ihtiyacı hissediyorlar baskıdan dolayı. Özel bir şey uygulanmıyormuş. Onlar da normal işçi sınıfındaymış.
Sendikalatsınlar o zaman, ne diyeyim ya.
Aa, çok enteresan
kimse,
bu.
Abi burada dünyada kimse senin hakkını aramaz. Sen hakkını aramadığın zaman yani. Yapacak bir şey yok. İçeride
ama İngiltere'de işler zor ki demek ki artık insanlar iş kaybetme korkusundan tuvalete ya, gidemiyorlar.
Her yerde
yani
vardı iş kaybetme korkusu. Bizim ülkemizde belki daha hardcore ama ortada var yani.
Ha, bu inanılmaz bir şey gerçekten. Amazon'dan sadece yok gerçeği yansıtmıyor diye bir açıklama gelmiş. Daha
Amazon'da
detaylı
çalışan bir arkadaş
gelmemiş
var bu arada benim tanıdığım. Arayayım bakayım ne diyecek.
Ara tuvalete gidebiliyor musun de.
Ama o başka bir departmanda çalışıyor bu. Şey değil, kargolamada değil.
Ama benim kendi tuvaletim var.
Yazılım bölümünde çalışıyor çünkü.
Onlar da ayrı bir şey olabilir.
Onun oturduğu yerde şişe yapıyorlar işte.
Yanlarında şöyle bir 2 litrelik kola. Onlar da öyle resmedilir ya yazılımcı.
Aslında bunların hiç kafası çalışmıyormuş İngilizlerin. Al abi bir tane kova. Yap oraya.
Yap oraya.
Şey, bizde öyle bir şey olsa var ya. Şeyin üzerine, kargo kutusunun üzerine işerler yani. Abi, sen mi büyüksün ben mi büyüğüm lan diye.
Bizde şey olur. 5 kat aşağıda olduğu için gittim gelemedim.
Arada bir sigara içildi falan
arada
böyle.
Arada bir sigara içilir falan. Öyle devam ediyor.
Ama herifler çok sertmiş ya. Neyse
gerçekten
efendim,
sıkıntılı. Eğer yani böyleyse tabii. Şimdi bu da bir adamın iddiası.
Tabii evet, iddia yani. İddia. Şimdi cevap hakkı doğdu. Keki, Amazon'a. Evet. Bekliyoruz programımıza bağlanabilir.
Jeff'i bekliyoruz.
Programımıza bağlanabilirsin. A Way Out dediğimiz oyun bu arada 1 milyon kopyayı satmış geçmiş. İnanılmaz gerçekten. Tebrik etmek lazım. Bir bağımsız yapım için çok büyük başarı.
Ki belki 1-300 olacaktı. Yani çünkü 2 kişi oynayabildiği için. Gerçi 2 kişi olmadan oynanmıyor.
Sen boş ver. Doğru. Şey demiş işte, tüm zamanların satışını 820 bin falan diye düşünmüş bu oyun için. Öyle hesaplamışlar. Electronic Arts. Ya bu oyun demişler ilk geliştirirken 820 bin falan satan demişler. Totalde. Ama
abi,
daha 2 haftada. Süratıyla
nasıl hesaplıyorlar? 820.
Abi finansal şey işte. Evet, o kadar bile değil. 819 bin bilmem kaç yani, o kadar hesaplamışlar.
Satsa kurtarıyor yani bizi demişler ve iyi gitmiş yalnız.
Yani bu tüm zaman satış beklentileri 2 haftada falan 1 milyonu geçiyor adamlar. Yani inanılmaz bir satış rakamı olmuş.
Ve oyunu şey gösterenler var mesela. God of War ve bu kapışır diyorlar en iyi oyun kısmında.
Tercih edildi. Çok seven insan oldu yani gerçekten.
Evet, bayağı seven yani olmuş gerçekten.
Ya farklı bir tat. Hani çok büyük bir yapım değil ama hani kendi alanında fiyatına uygun şekilde farklı bir tat sunduğu kesin yani. Bir haberim de BioShock öldü zannediyorsunuz ama geri dönme ihtimali çok yüksek. Her ne kadar BioShock'u yapan stüdyo dağılsa bile, dağıldı o herifler. Oyunun yapımcısı ve oyunun baş yazarı da gitti bu arada ama başka bir stüdyo 2K Games'in altında BioShock'un yenisini geliştiriyor gizlice diye söylentiler var. Belki bu E3'te ufak bir şeyini de görürüz kendisine ait.
Umarım görürüz. Oyun dünyası için önemli isimler.
Şunu söyleyeyim. Altın yumurtlayan tavuğu kesmezler diye bir şey vardır ya hep. BioShock'ta aslında çok büyük bir isim. Yani hiçbir zaman yapımcısı gitti artık eskisi gibi olmayacak diye marka ölene kadar sömürmeye devam eder oyun.
Yalnız o şey yani, oyun da gerçekten atmosferiyle.
Biliyorum, çok kendine münasır bir
oyun
ya.
Evet. Oyun keyfiyle falan.
Şimdi
çok,
o PUBG'ye çevirecekler. Battle Royale yapacaklarmış böyle şakıda.
Nasıl yaparlar bilmiyorum.
Battle Royale yapıyorlarmış.
Artık ya şeyi. Ya şeydi bu arada, Netflix'te Rain'i izlettiler bize. İzleme şansın oldu mu? Rain.
Rain.
Evet. Ya, yağmur yağıyor Danimarka'da, şey yapıyorlar falan filan.
Şu mu?
Yok abi. Rain diye bir dizi. Yani Netflix'in şeyini de anlamadım.
Sen reklam mı oraya götürmüş haritası. Durduk yere nasıl dedi?
Ha, çok kötü ya, onu söyleyecektim izledim mi diye. Yani ön gösterim yapılmış ne? Bir şey yap, ben dayanamadım çıktım.
Yarısında çıkan.
Şey gördüm orada, Danimarkalıların kültürüne geleceğim. Sanırım biz de çok özdeşleşmiş durumdalar. Çünkü mesela felaketler zinciri şöyle yaşanıyor. Yağmur bulutu geliyor virüslü. Adam çocuğunu alıyor, kaçıyor. Trafik kazası geçiriyorlar. Bir şeye giriyorlar. Koruma yerine. Annesi hemen ölüyor.
Spoiler veriyorsun şu an sen.
Ya spoiler izlemeyecekler. Bunu izlenmez. Bu gerçekten beyin algılarını zorlayan bir şey. İzlenmezsin.
Allah, sana ne kardeşim, ben izlemek istiyorum belki.
Annesi hemen ölüyor. Çıkmaya karar veriyorlar. Bu hepsi ama yarım saat içinde oluyor zaten. Spoiler falan değil. Spoiler çıkmaya başlıyor. Karar veriyorlar. Çıkmaya karar verdikleri gün baskına uğruyorlar falan. 5 yani yıl orada kalıp çıkmaya karar veriyorlar ve o gün baskına uğruyorlar falan böyle. Dedim ki ben şeyi kaldıramıyorum. Ne yapmışlar? Liseli bir ekip mi yazmış? Ne yapmış?
Felaketler
olsun, olsun. Felaket gelsin. Bugün gelsin, o gelsin. Hype'la atalım, izlesinler falan diye.
Danimarka ama işte diyorsun ya, hani her kültürden bir yapım çıkartmaya çalışıyorlar diye. Öyle bir şeyleri var.
Evet. Mesela orada onu söylemek istedim. Bize de The Protector gelecekmiş.
Çağatay
Ulusoy oynuyor.
Fragman falan gösterdiler mi?
Abi hiçbir şey göstermediler. Çağatay da iki kelime etti gitti zaten. Çok da konuşmadı olay hakkında. Şey diyorlar. İşte biz orada Avrupa...
Çağatay'a röportaj yapsaydın gitmişken.
Asya, ya ben zaten şeyde onu söyledim. Şimdi mesela Türk basınına da hep şeyden koymuşlar. Şu neydi, Le Casa de Papel'den filan böyle röportajlar koymuşlar. Çağatay röportaj yok Türk basınıyla.
Yalnız Le Casa de Papel Türkiye'de şu an çok şey ya, popüler.
Tamam da
ya.
Abi.
Ya evet ama Çağatay'ı suyu bulmuşsun.
Çağatay'la röportaj yapamadık. Ben mesela bizim ajansı şey yazdım ya, Çağatay'la bir röportaj yapalım. Sonuçta süper kahraman dizisi çekiyor. İzleyelim yani, şey yapalım, bir görüşlerini alalım, ne yapıyor ne diyor. Yok abi. Hatta magazin basını da vardı. Onlar da talepte bulunmuşlar. Onlara da şey demiş ya, şu an meşgulüm falan. Onlara diyor hayırdır yani, ne alaka. Oradaki yabancılarla bir araya geliyorsun. Hepsi çok sempatik adamlar. Hiç sıkıntıları yok falan. Bizimkilerle bir araya gelemiyorsun.
Yaptın mı La Casa de Papel'le röportaj?
La Casa de Papel'i bana da ayarlamamışlar. Ben gittim cihaz başkanıyla yaptım. Şimdi şöyle düşünmüşler. Magazin basını dizilerle yapsın.
Teknoloji
Mesut. Bu da gitsin cihazlar bana.
Defolsun gitsin Mesut buradan.
Bu ne soracak şimdi adamlara falan filan diye. Öyle bir olay vardı. Ama The Protector'da şeyi söylediler bize. Avrupa var bir yanda. Bir yanda Asya var, Orta Doğu var. Bunlar harmanlandığı bir süper kahraman ilk kez deneniyor. Biz çok heyecanlıyız filan dediler.
Türkçe mi konuşacaklarmış bir karakterler?
Tabii Türkçe.
İstanbul'da mı geçiyor?
İstanbul'da ve şey dediler. İstanbul'u turistik olarak geziyor bir sürü insan, seviyorlar ama biz hiç görmedikleri yerlerini göstereceğiz.
Oraya göstermesin. Yani... Bir dakika. Aklıma gelen yerleri göstermesinler. İstanbul'un gezdiği yerleri, turistlerin güzel yerleri. Hiç görmediği yerleri hiç görmemeleri lazım zaten. Mevzu o.
Bak, iki ihtimal var, tamam mı?
Ya mevzu oydu ya.
Ya çok
mevzu
iyi pazarlayacaklar. Ya çok iyi pazarlayacaklar abi. Reklam olacak. Ya da senin dediğin gibi olacak. Ulan burası İstanbul'muş. Gitmeyelim baksana. Adam kesiyorlar burada. Çünkü şey diyorlar ya. Ölümsüzler falan filan diyorlar. Ya ben orada bir açıklama yaparken şey dedim. Ya bizim kültürümüze çok gitmiyor bunlar dedim. Tamam, evet. Adamlar şey demişler. Sen bizim kültürümüz hakkında niye hemen böyle kesin kararlar veriyorsun? Ya şimdi dostlar bakın. Marvel'ın karakteri Örümcek Adam'ı izlerken ya da Zeus'u izlerken, ne bileyim, Denizler Tanrısı'nı izlerken falan. Orada adam biliyorsun Denizler Tanrısı aslında, oradaki süper kahramanda suyun içinde yüzen var ya. Ya da işte
Aquaman.
Wonder Woman dediğin de aslında bir tanrısal güce sahip. Zeus dediğin adam zaten direkt Tanrı'nın oğlu falan diye geçiyor süper kahraman olarak. Şimdi düşünsenize, Türksünüz. Arkada bir cami var. Türk süper kahraman diyor. Ben Tanrı'nın oğluyum diye gelsin. Adam var ya. Ya bizde gitmiyor bunlar. Yani olmuyor, bizim içimize sinmiyor. Ben de şimdi izlerken şey
ama
yapamam.
Ama şöyle bir şey var. Şimdi Netflix...
Abi ne yapıyor bu, tövbe estağfurullah falan dersin
ama
yani.
Ama Netflix o olayı biraz daha şeye çevirdi ya yakın zamanda. Punisher'lar falan. Gerçekçi süper kahraman. Yani süper güçleri var ama hani gerçekçi temelleri oturtmak istedi. Evet. Hani örümcek ısırdı değil de mesela Daredevil'lar falan, Punisher'lar falan biraz daha böyle hani temel olarak gerçekçi ama...
Ya da...
Şöyle bir şey
gördüm. Siyahi bir karakter var.
Cage.
Evet, o da böyle nereden geldi belli olmayan bir karakter.
Evet ama daha gerçekçi söyle. Evet. Hani öyle hiçbir kimsenin tanrısal güçleri yok aslında. Yok. Fakat şöyle bir şey gördüm. Protector denilen dizinin afişlerinden bir tanesinde Çağatay Ulusoy böyle bayağı Hades gibi giyinmişti böyle. Saçlar falan böyle moikandı.
Bir tane moikan şey var. Ölümsüz. Atalarından o işte oradan geldiğini falan göstereceklermiş. Umarım,
geçmişten gösterecekler.
Evet, umarım yani, yanlış yerlere bağlamazlar. Çok şey yapmazlar. Yani gerçekten Orta Asya ve Avrupa'yı iyi birleştirirler. Çünkü biz de
merak
diyorum
ettim.
Ya.
Merak
ya,
ettim ama güzel.
Yanlış anlaşılmasın
ya.
Bakın izle, ne sonuçta bir kurgu karakter, tamam mı? İzlersin, bir sanal dünya oluşturmuşlar.
Ama adamların derdi zaten Türkiye'de satmaktan, gerçi Türkiye satmaktır gene ya. Şimdi Çağatay Ulusoy'u Avrupa'ya satana kadar Türkiye'yi 10 kere satarsın.
Alt yazılı bir şekilde. Aha, bu arada Polonya hakkında bir şey daha öğrendim. Onu da son söylemek istiyorum. Bu beni çok enterese etti. Sen mesela dublajlı mı izlemeyi seversin, alt yazılı mı?
Alt yazılı.
Yani ben de kimi filmleri dublajlı izlemekten çok daha keyif alıyorum. Çünkü o kadar fazla alt yazı var ki izlerken, okurken şeye odaklanamıyorum. Kimi diziler var ki ya da filmler... gerçekten altyazı izlemek daha büyük keyif. O diyaloglar falan olsun. Polonya'da şöyle bir kültür varmış. Ne altyazı ne dublaj istiyorlarmış abi. Bak. Ne yapıyorlar sence? Simultane tercüman bütün herkesi tek bir adam tercüme ediyor. Ve aynı zamanda adamın sesini duyuyorlar. Mesela diyelim Fransızca bir dizi izliyor değil mi? Fransızca konuşuyorlar. Bak Fransızca ne? Konuşuyorlar.
Şaka yapıyorsun.
Abi zaten bizde şöyle oldu. Yanımda Lockdown Güneş var. Ya dedi ben çok sıkıldığım için Rey'inden dedi. O da sıkılmış. Ya bu arada kızı da şey yapmayayım. O da yani dedi ben ki ben izledim bu diziyi dedi. O yüzden şey yapıyorum dedi. Kanallar arasında çeviriler nasıl diye kontrol ederken dedi. Yazık Polonyalıları dedi dublaj yapmamışlar dedi. Bir adam kadını da kızı da erkeği de hepsini çoluğu çocuğu hepsini tek bir adam söylüyor metinlerin dedi.
Şaka meğer, yapıyorsun.
Evet meğer Polonyalılar diyormuş ki abi ben orijinal sesi duymak istiyorum. Ama altyazı okumak istemiyorum. Orijinal sesi de duyacağım. Arkadan adamın teki simultane tercüme.
Oha ne acayip.
Abi inanılmaz beyin yakan bir şey ya. Beyin yakar
bayağı
yani.
Bayağı tüm gün National Geographic belgesel seyrediyor musun gibi. Bizde evet, de öyle
değil. Bütün diziler.
Abi İngilizce öğren ya.
Abi çok fantastik değil mi? Ama bak mesela gelen ekip Allah'a var hepsi çok iyi İngilizce konuşuyordu. Belki.
Ama Polonya'da İngilizce konuşma oranı yaygın zaten ya.
Belki de oradan gelişiyor. Yani adam sürekli dinliyor zaten. Hiçbir şekilde
dublaj yok. Almanlardan ne gelişiyor? O eğitimle alakalı bir şey canım. Almanlar mı öyle yani ya? O öyle yapmıyor. Almanlarda da İngilizce bilmiyor. Dövüyorlar yani. Herkes konuşuyor çatışıyor.
Orada iyi konuşuyorlar evet. Yani. Ama garip geldi ya. Öyle bir şey olabilir mi?
Çok enteresanmış ya. Böyle bir şeyin tercih ediliyor olması inanılmaz ya.
Şimdi bunu da paylaşmak istedim. Diyeceksiniz ki ne alaka ama ben yok böyle abi, bir şeyi... Yok
abi ilk defa böyle bir şey duydum ya.
Hayatımda ilk defa duydum ve bunu tek düşünsene başıma ya. Aktaramam yani. Bunu tek bir videoda size anlatmam çok
böyle
zor.
Böyle bir komedi filmi seyrettin düşünsene ya. Şimdi Jim Carrey espri yapıyor falan adam anlatıyor işte. Şu anda evet dedi ve ona çok güldü falan.
Öyle acaba şeyi tabii ya keşke ben de dinleseydim. Ben dedim ki büyük ihtimalle dublajı yetişmedi herhalde. Simultane tercüman yardımcı oluyor. Öyle yorum yapıyorum Güneş. Herhalde öyledir yazık bak çocuklar. Bizim dublaj yetişmiş Türkçesi var, İngilizcesi var, Fransızcası var. Şey yetiştirememişler dedim. Meğer adamlar zaten öyle istiyorlarmış ya. Dediğin gibi güldü mü diyor. Ne diyor acaba?
Şu anda gülünüyor. Ha ha ha. Neyse Netflix'in çocuğa şey gelince
falan. Pepeciğim diye sesi incelti inceltiyor falan. Ya da şive yapıyor mu acaba?
Bilmiyorum. Ha uşağım sen de gittin de.
Zirve bir şey ya gerçekten. Evet ikisi birinin daha sonuna geldi.
Yine Netflix'ten paralar yattı gördüğünüz gibi. Kendinize iyi bakın uzman arkadaşlar.
Nasıl üyelik alacağınızı da anlattık. 4 arkadaş birleşin ortak. Ama güvendiğiniz arkadaşlar olsun çünkü sizin kredi kartınıza gelecek ücret. Görüşmek üzere bay bay.
İkisi bir 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili Asus ROG Zenit Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus VG56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.